Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15'tir 1401, Hicri Kameri 6 Zilhicce 1443 ve Miladi 6 Temmuz 2022 Çarşamba. Ayrıca İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadetiye durumunu idrak ediyoruz. Bu vesileyle hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Hüccetül İslam Mehdevi ile İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet yedirme üzerinden yapı röportaj, yaramasından seçmeler, İbrahim'i Hac ve Türkiye gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı ise bölge ülkeleriyle ticaretin gelişmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Katar görüşmelerinin Amerika'dan ekonomik güvenceler almak için olduğunu söyledi. İran Enerji Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ile bir araya geldi. Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesine ilişkin yazı gönderildi dedi. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas, İsmail Haniye ile bir araya geldi. Ve Irak Şii İttifakı Maliki Başbakanlık için aday gösterdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, bölge ülkeleriyle ticaretin gelişmesi için fırsatların değerlendirilmesine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısındaki sözlerinin devamında, ülkede iç ve dış yatırımın artması ve kredi hattının kullanılmasına vurgu yaparak, Reşt Asara koridorunun uygulanması başta olmak üzere diğer ülkelerle ortak projelerin hayata geçirmesinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Reisi, Azadegan ortak petrol sahasının gelişmesi için 7 milyar dolarlık anlaşmanın imzalanmasının yerli sermaye ve iç kabiliyete dayalı olarak önemli bir girişim niteleyerek, yakın gelecekte vatandaşların bu tür girişimlerin sonuç ve neticelerini göreceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bugün Tahran'da Katarlı mevkitaşı ile basın toplantısında yaptığı açıklamada Katar görüşmelerinin Amerika'dan ekonomik güvenceler almak için olduğunu, nükleer anlaşma dışında hiçbir talepleri olmadığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile bir araya geldi. Görüşmede İran-Katar ilişkilerinin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren konular ele alındı. İki bakan baş başa görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Emir Abdullahyan son günlerde Doha'da düzenlenen İran konulu görüşmeleri ilişkin Doha'da Amerika'dan ekonomik garantiler almak için görüşmeler yapıldı. Ancak Amerika tarafı bu konuda bize güvence veremedi dedi. Emir Abdullahyan, Katar hükümetini İran ile Avrupa Birliği temsilcisi arasındaki görüşmeleri ve dolaylı üçlü görüşmeleri ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyor. Katar emirini de görüşmeleri kolaylaştırmaya yönelik yapıcı çabaları için şükranlarımı sunmak istiyorum ifadelerini kullandı. İran'ın iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Amerika medyasının iddiasının aksine Doha'da nükleer anlaşmanın ötesinde herhangi bir talebimiz olmadı ve taleplerimiz 2015'te imzalanan anlaşma çerçevesindedir. Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer anlaşmadaki tüm avantajlarından yararlanmasını taahhüt etmelidir. Bunun gerçekleşmesi konusunda Amerika şimdiye kadar hiçbir güvence vermemiştir. İyi niyetli olduğumuzu, müzakereleri mantık çerçevesi yürüteceğimizi ve bu yolda ciddi olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum.
İran İslam Cumhuriyeti yargı erkeği sözcüsü İsveç'te tutuklu İran vatandaşı Hamid Nuri için uygulanan kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu işaretle İsveç Cezaevi Kurumu'nun bu vatandaşa karşı insan haklarının ihlali konusunda hesap vermesi gerektiğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan İsveçli mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede tamamen temelsiz suçlamalarla İsveç'te tutuklu bulunan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin derhal serbest bırakılmasını istedi. Yargı erkeği sözcüsü Mesut Setayşi bugün yaptığı açıklamada Hamid Nuri'ye uygulanan kısıtlamalara işaretle hekimin son duruşmada Nuri'ye karşı kısıtlamaların kaldırılması için talimat verdi ancak bu kısıtlamaların daha da arttığını kaydetti. Setayişi Nuri'nin tutuklanmasının insan haklarının açık ihlali olduğuna temasla dışişlerinden Nuri'nin serbest bırakılması için elinden geleni yapmasını istedi.
Bakü'de bulunan İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile görüştü. Görüşmede Mehrabian, İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının iki ülkenin elektrik işbirliği potansiyelini azami şekilde kullanmasına yol açacağını kaydetti. Enerji Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti elektriğinin İran üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya gönderilmesi ve İran ile Rusya elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasının bu işbirliğin sonucu olabileceğini kaydetti. Bakan Mehrabian, Batılıların bu işbirliğinin etkisini zayıf göstermeye çalıştığına temasla, bölgede enerji alanındaki gelişmelerin oldukça etkili olacağını ifade etti. Görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı da iki ülke cumhurbaşkanları arasında gerçekleşen görüşmeye ve iki tarafın münasebetlerinin gelişmesinin önemine işaretle İran'a son ziyaretlerin bu doğrultuda gerçekleştiğini kaydetti. Mustafayev, İran ile su ve elektrik alanlarında işbirliğinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün resmi istatistiklerine göre İran'ın gaz satışı 2021 yılında %60 oranında arttı. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün resmi istatistiklerine göre İran'ın gaz ihracatı 2021 yılında %60, gaz üretimi ise %3 arttı. OPEC'in raporuna göre İran, Amerika ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü gaz üretimine sahip ülke durumunda. Örgüt geçen hafta yayınladığı raporda İran'ın 2021 yılında petrolden elde ettiği gelirin bir önceki yıla göre 3 kat artarak 25 milyar dolara ulaştığını duyurmuştu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte vatandaşlardan 5'i daha COVID-19 hastalığından dolayı hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1084 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.413'e, vaka sayısı ise 7.242.919'a çıktı. COVID-19 hastalarından 273'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.063.846'ya ulaştı bilgisi paylaşıldı.
Türkiye'de Haziran'ın başında 7.322 olarak kaydedilen COVID-19 vaka sayıları, 27 Haziran 3 Temmuz haftasında yaklaşık 8 kat artışla 57.113'e ulaştı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın 1 Haziran'dan itibaren covid19.sağlik.gov.tr adresinden haftalık açıkladığı COVID-19 verilerine göre özellikle son haftalarda vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşandı. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Haziran'ın ilk haftalık verilerini içeren 30 Mayıs 5 Haziran'da 7.322 kişinin testi pozitif çıkarken 19 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 7.843 oldu. COVID-19 vaka sayıları 20-26 Haziran haftasına gelindiğinde 26.635'e yükseldi. Son verileri içeren 27 Haziran 3 Temmuz'da ise 57.113 kişinin testi pozitif çıktı. 25 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı 30.478 oldu.
Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar ise şöyle. NATO üyelik için Finlandiya ve İsveç'in müracaatı üzerine Finlandiya ve İsveç'teki teröristlerin iadesi ve bu iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirildi. Türkiye'nin terörle mücadelesine desteğin önemli olduğu ifade edildi. Bir yandan İsveç ve Finlandiya güvenlik kaygılarım var, o yüzden NATO'ya üye olmak istiyorum derken, öte yandan kaygının ötesinde terörle etkin bir mücadele eden Türkiye var. Somut, net bir şekilde yapılan mücadele var ve bu mücadelede terör örgütlerine aleni destek veren İsveç var ve aynı şekilde Finlandiya var. Türkiye bugüne kadar Finlandiya'dan ve İsveç'ten hem PKK, hem FETÖ, hem DHKPC ve başkaca terör örgütleri ile ilgili mahkemelerimizin verdiği kararlar çerçevesinde iade taleplerinde bulunmuş. Ancak bugüne kadar bizim bu taleplerimizin hiçbirisine olumlu bir cevap verilmemişti.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı Filistinli şahsiyetleri Mossad tarafından suikasta uğramaları konusunda uyarıda bulundu. MİT bugün Türkiye'de mukim Filistinli direnişinin siyasi ve askeri şahsiyetlerine uyararak Mossad suikast timleri tarafından suikasta uğramamaları için uyarıda bulundu. MİT, Filistinli şahsiyetlerden Türkiye'de kaldıkları sürece büyük ve ünlü otellerde kalmaktan kaçınmalarını isterken, Ankara'nın Filistinli şahsiyetlerin ikameti için uygun olduğunu bildirdi. Türkiye geçtiğimiz aylarda işgal rejiminin üst düzey yetkililerine ev sahipliği yapmış, Türkiye Dışişleri Bakanı da Tel Aviv'de işgal rejimi yetkilileriyle görüşmüştü.
Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye bir araya geldiler. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ı başkent Cezayir'de kardeşler buluşması olarak nitelendirilen bir buluşma içinde kabul etti ve her ikisiyle birlikte görüştü. Haniye ve Abbas ayrı birer heyetle Cezayir'in bağımsızlık zaferinin 60. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Tebboune'un davetiyle bu ülkeyi ziyaret etti. Hamas adına dün yapılan açıklamada hareketin Cezayir'i ziyaret eden heyetinin kutlama törenlerine katıldığı belirtilmiş ve bu katılımın Cezayir ile Filistin ve Cezayir halkıyla Filistin halkı arasında güçlü bağlantılara ve derin ilişkilere delalet ettiği dile getirilmişti. Hamas'ın açıklamasında hareketin Cezayir'in Filistin'deki direnişe verdiği destekle onur duyduğu gibi bu katılımın aynı zamanda Hamas'ın gerek Cezayir'in yönetimi ve gerekse halkın nezdindeki konumunu, itibarını da ortaya koyduğu dile getirilmişti. Cezayir, Filistin halkının özgürlük mücadelesine verdiği desteğin yanı sıra Filistin'deki iç ihtilafların son bulması için de girişimlerde bulundu ve Filistin davasıyla ilgili muhtelif etkinliklere de ev sahipliği yaptı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kulipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Cenin'in güneyinde bir Filistinli genç daha işgal askerlerince açılan ateş sonucu şehit düştü. Filistinli kaynakların bildiğine göre Filistinli genç Refik Ganam bugün sabah saatlerinde Cenin'in güneyinde Siyonistlerce hedef alınarak şehit edildi. İşgal askerleri geçen iki günde iki Filistinli'yi daha şehit etmiştir. İşgal rejimi Filistin'in tarihi topraklarının %75'ini işgal ederek Filistinlilere karşı cinayetlerine devam ediyor. Bu arada İsrail İşgal Mahkemesi Ali Harb isimli Filistinli genci yaklaşık 2 hafta önce kalbinden hançerleyerek şehit eden yerleşimci teröristi dün akşam serbest bıraktı. Siyonistlere ait Kanal 7 isimli televizyon kanalından verdiği habere göre İşgal Mahkemesi cinayet suçlusu katil yerleşimci teröristin şartlı serbest bırakılmasına karar verdi. Haberde şartlardan birinin katilin 8 gün ev hapsine tabi tutulması ve bu süre içinde davayla bağlantısı olan diğer kişilerle görüşme yapmaması olduğu ifade edildi. Bu arada Batı Şeria'nın kuzey bölgesindeki Yahudi yerleşim merkezlerinin sözde sorumlusu Yushi Dagan'ın da onun hapiste tutulması esas itibariyle doğru değildi. O, yıkıcı bir grubun saldırısına uğradıktan sonra kendi canını ve 20 kişinin canını savunmuştu ifadesini ileri sürdü.
İbrani kaynaklar işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu bir kişinin öldüğünü bildirdi. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu işgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini aktardı. Patlama sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi. Olayın ardından yardım ekipleri olay yerine sevk edildi. Patlamanın ardından olay yerinden duman yükseldiği ifade edildi. İşgal polisinin bu olayın boyutlarını aydınlatmak için incelemelerine devam ettiği ifade edildi.
Irak koordinasyon çerçevesindeki bazı kaynaklar, Kanun Devleti İttifakı Başkanı Nuri Maliki'nin başbakanlık için aday gösterildiğini, Fethi İttifakı'nın bu seçeneğe karşı çıktığını bildirdi. Irak Şii Koordinasyonun çerçevesindeki bir kaynak, liderlere ve müttefiklerinin düzenlenecek oturumda Kanun Devleti Başkanı Nuri Maliki başbakanlık için nihai aday olarak göstereceğini bildirdi. Bu arada Fethi İttifakı'ndaki bir kaynak, Fethi İttifakı ve Bedir Teşkilatı Başkanı Hadi El Amir'in başbakan adayının şartları üzerinde mütabakat sağlanmaması halinde Amir'in yeni hükümette yer almayabileceğini ifade etti.
Amerikan zırhlı araçlarından oluşan bir konvoy Haseke'deki bir geçitten geçmeye çalışırken Suriye birliklerince geri çekilmek zorunda kaldı. Sputnik'in haberine göre Haseke'deki bazı yerel kaynaklar, stratejik dağlık bölgesi Kuke bölgesinde konuşlu Suriye birlikleri, Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölgeye geçmeye çalışan Amerikan askeri konvoyunun geçişini engel olduğunu bildirdi. Aynı kaynaklar zırhlı araçlardan oluşan Amerikan askeri konvoyunun Haseke çevresinde yer alan Amerikan üslerinden birine ulaşmaya çalıştığını ancak Suriye birliklerince geri püskürtüldüğünü duyurdu. Bölge sakinlerinin de Suriye birliklerine Amerikan askerleri karşısına yardım ettiği bildirildi.
Avrupa Birliği'nin yaptırımları nedeniyle Finlandiya Demiryolu işletmecisinin en az 865 Rus yük vagonuna el koyduğu öğrenildi. Reuters'in haberine göre Finlandiya İcra Dairesi, ajansa Rusya ve Belarus'tan onlarca kişi ve şirketin varlıklarının dondurulduğunu, bunların arasında varlıkları en az 82 milyon euro olan nakliye şirketlerinden olduğunu bildirdi. Finlandiya Demiryolları operatörü VR grubun Avrupa Birliği'nin Nisan'da Rusya'da kömür tedarikine yaptırımlar getirmesinin ardından Rusya ile taşımacılığı kısıtladı. Haziran ayında ise icra memurlarının Rusya'ya ait 865 vagona el koyduğu belirtiliyor. VR grup sözcüsü yazdığı e-posta ile şu anda Finlandiya'ya yaptırım altında kalan yaklaşık 800 vagonun bulunduğunu ve söz konusu vagonları Rusya Federasyonu'na iade etmesinin kuruluşun çıkarını olduğunu doğruladı. Tutuklanan vagonların çoğunun Ukrayna'daki özel askeri operasyonun başlamasından bu yana hissedarları Avrupa Birliği'nin yaptırımlarından maruz kalan şirketlere ait olduğu vurgulanıyor.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alexey Zaitsev, Ukrayna tahılını kaçırdığı öne sürülen Rus gemisini Türkiye'de el konulduğu iddiasını yalanladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın dairesi başkan yardımcısı Zaitsev, Ukrayna'da Rus ordusunun denetiminde olan Berdyansk limanından ayrıldığı ve Ukrayna tahılı taşıdığı ileri sürülen Rus bandıralı Jibek Jole gemisinin şu an Türkiye'nin Karasu limanının dışında olduğunu ve taşıdığı tarım ürünlerinin gıda güvenliğine uygun olup olmadığının anlaşılmasını yarayacak standart prosedürlerden geçmekte olduğunu söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Katar Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti konusunda. Katar Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile bugün Tahran'da bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani yaptığı açıklamada, Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani'nin, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki tarafın ilgilendiği bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş teatisinde bulunduğunu vurguladı. Katar, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında önceliğe sahip komşu ülkelerden biri sayılıyor. Fars Körfezi gibi kritik, stratejik ve önemli bir bölgede yer alan iki Müslüman ülke, çeşitli bölgesel konular hakkında yakın görüş ve fikir içindeler. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır tarafından Katar'a yönelik uygulanan ambargo ve kuşatmanın ardından, İran İslam Cumhuriyeti, Katar halkı ve hükümetine yardım için olumlu yanıt vererek, bu ülkeye hava sahasını açarak ablukanın kaldırılmasına yönelik katkıda bulundu. Bu gelişmelerin ardından iki ülkenin siyasi münasebetleri daha da gelişti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 21 Şubat tarihinde 4. ülke dışı ziyaretini Katar'a gerçekleştirdi ve bu ülkenin emiri tarafından sıcak şekilde karşılandı. Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Reisi'nin Katar'a gerçekleştirdiği bu ziyaret, iki ülkenin çeşitli siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve güvenlik alanlarında ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağladı ve iki ülke için büyük kazanımları oldu. İran ile Katar bu ziyaret kapsamında hava yolları, gemicilik, ticaret, medya, vize uygulanmasının kaldırılması, elektrik, standartlar, eğitim ve kültür alanlarında 14 işbirliği belgesine imza attılar. Daha sonra da iki ülke yetkilileri ikili, bölgesel ve uluslararası konularda işbirliğini geliştirmek için istişarelere devam etti.
Katar Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani'nin bugün Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında iki ülkenin Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundular. Doha iki hafta önce de İran ile Amerika arasında Avrupa Birliği'nin ara buluculuğu ile dolaylı görüşmelere ev sahipliği yaptı. Katar Dışişleri Bakanı bu görüşme sürecini olumlu ve yapıcı olarak değerlendirerek, müzakere eden heyetlerle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerine temasla, Katar'ın bu tür görüşmelere önem verdiğini, İran İslam Cumhuriyeti'nin beklediği sonuçlara ulaşana ve tüm tarafların kendi yükümlülüklerine dönene kadar görüşmelerin sürmesine ev sahipliği yapmaya ve elinden gelen yardımlarda bulunmaya hazır olduğunu deklare etti. İran İslam Cumhuriyeti, Washington'da siyasi kararların alınması ve Amerika'nın gerçekte varmasının iyi, güçlü ve sürdürülebilir anlaşmaya varmak için şart olduğunu vurgu yaparak bu bağlamda gereken önerilerde bulunmuştur. Ancak Amerikan yetkileri İran'ın Doha görüşmelerinde nükleer anlaşma dışında taleplerde bulunduğunu iddia ederek Tahran'ın nükleer anlaşmaya dönmek için gereken ciddiyet ve taahhüde sahip olmadığını ileri sürdü. Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, Salı günü yaptığı açıklamada, Washington'un şimdilik İran ile yeni dolaylı görüşmeler için bir planı olmadığını açıkladı. Buna rağmen Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için görüşmelere ev sahiplerini sürdürmek bağlamında çabalarına işaret ettikten sonra bugün Tahran'a giderek İran Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Özbekistan'ın Karakalpakistanlı Özerk Cumhuriyeti'nde yeniden huzurun sağlanması konusunda. Günlerce süren çatışma ve olayların ardından sonunda Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde huzur ve sükunet sağlandı. Son günlerde Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Çin devletleri Özbekistan'ın komşu ülkeleri olarak Taşkent yönetiminin politikalarını destekleyerek eylemcilerden Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nde huzurun yeniden sağlanması için hükümet ile işbirliği yapmalarını istediler. Özbekistan komşularından Çin son desteğinde resmen Özbekistan'ın stratejik ortak ve dostu olduğunu belirterek Taşkent yönetimini ulusal istikrarın korunması için desteklediğini belirtti. Çin, Şevket Mirziyayev'in liderliğindeki Kazakistan'da huzur ve birliğin korunacağına inanıyor. Kuşkusuz komşu ülkelerin Kazakistan yönetimine huzurun yeniden sağlanması için verdiği yardım ve destekleri bu ülkede sükunetin yeniden sağlanmasına etkili oldu. Orta Asya bölgesinde şartlar Güney Kafkasya, Doğu ve Merkez Avrupa gibidir. Bu bölgede yer alan ülkeler aslında bölücülükten kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyalar. Bu nedenle Özbekistan komşularının verdiği destek, Taşkent yönetimiyle dostane ilişkilerin yanı sıra destekleyen ülkelerin endişelerinden de kaynaklanıyor. Bu bağlamda Özbekistan Ulusal Muhafız Birliği Sözcüsü Davron Jomaniyazov yaptığı açıklamada Karakalpakistan bölgesinde durumu normal niteleyerek Karakalpakistan bölgesindeki tüm marketler, fırınlar, bankalar, devlet kurumları ve hastanelerin çalışanlarının faaliyetlerini yeniden başladıklarını ve vatandaşlara su, elektrik ve doğalgazın rutin şekilde verildiğini ve durumun normale döndüğünü kaydetti.
Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ndeki halk gösterileri geçen cuma günü başladı. İtirazlar sırasında en az 18 kişi hayatını kaybederken 243 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti Özbekistan'ın kuzeybatısında yer almakta. Başkenti Nukus olan Karakalpakistan sakinleri Özbekistan Anayasa taslağını protesto etmek için gösteri düzenlediler. Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti, Özbekistan egemenliği içinde bağımsız sınırlara sahip bir toprak olarak referandum yolu ile Özbekistan'dan kendi bağımsızlığını ilan edebilir. Kendi ulusal simgeleri, marşı, anayasası ve yönetimi ve bayrağı olan Karakalpakistan bölgesinin Cumhurbaşkanı, bu cumhuriyetin Yüksek Konsey ve Meclis Başkanı olarak sayılıyor. Ancak bu bölgede Özbekistan'ın tedavüldeki parası da kullanılıyor. İlk kez 1920'lerde onaylanan Özbekistan Anayasası'na göre Karakalpakistan bölgesi sakinler için kendi kaderini belirleme hakkını belirlemiştir. Ancak Özbekistan'ın yeni anayasa taslağında Karakalpakistan bölgesi için bağımsızlık kazanma veya ayrılma hakkı verilmiş değildir. Karakalpakistan'daki son gösteriler bu madde Bu maddenin Özbekistan'ın yeni anayasa taslağından kaldırılmasının ardından başladı. Karakal Pakistan'daki kanlı eylemlerin ardından Özbekistan yetkileri bu gösterilerin anayasanın taslağındaki değiştirilen maddeler hakkındaki yanlış yorumların sonucu olduğunu bildirdi. Bu bağlamda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de yaptığı açıklamada tartışılmak üzere halka sunulan taslağın vatandaşların talep, öneriler ve görüşlere uyarınca değiştirilerek tamamlanacağını belirtti. Ancak uzmanlar, halkların kendi hakkını belirleme ilkesinin Özbekistan Anayasası'na yeniden eklenmesinin uzak bir ihtimal olduğunu düşünüyor. 2021 yılında Özbekistan'ın nüfusunun 35 milyon kişi olduğunu bildirdi. Milletlerin kendi kaderini belirleme hakkına ilişkin maddenin kaldırılması halinde Karakal Pakistan sakinlerinin tamamının hayır demesi halinde yine bu ülke anayasası başkent yönetiminin görüşünü doğrultusunda değiştirilecek.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetine idrak ediyoruz değerli dinleyiciler. Bu vesileyle Tahran Radyosu ailesi olarak başsağlığı mesajlarımızı siz değerli dinleyicilerimize sunuyor ve konuyla ilgili din alemi Sayın Hüccetül İslam Mehtebi'nin görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizler efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin, habibi ilahil alemin ve tabibi gulubil muznibin, ebil gazim Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ala alihi teyyibine tahiren. Her şeyden önce Hazreti İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümünü tüm Müslüman kardeşlerime, özellikle Ehl-i Beyt dostlarına tesliyet arz ederim. Allah inşallah bizleri o Hazretin dostları, yaranları ve takipçilerinden karar kılsın inşallah. Birkaç dakika İmam-ı Bagır Aleyhisselam, İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın hayatının ve ahlakı, fazileti konusunda konuşmak istiyorum. Doğrudur birkaç kelimede ya birkaç dakikada o Hazretin o mübarek hayatını anlatmak olmaz ama denizden bir damla alması gibi biz de elimizden geldiği kadar o kaç dakikada Hazretin gidişatını ve yaşantısını anlatmaya çalışacağız inşallah. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam hicretin 57. yılında Medine'de ve imam ailesinde ve en güzel bir ailede dünyaya geldi. Babası İmam-ı Seccad Aleyhisselam, İmam Seccad Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğludu. Tabi İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın torunu ve Hazreti Fatıma'nın torunlarından. Annesi İmam Hasan Aleyhisselam'ın kızıdır. Her iki taraftan Fatimidi. Hem anne tarafından hem baba tarafından. İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam Kerbela olayında 4 yaşındaydı ve kendisi Kerbela'da huzurları var idi. Ve Kerbela olayını bizlere anlatanlardan birisi İmam-ı Bagır Aleyhisselam'dı ve yaşayıptır o olayları. Küçük yaşta o musibetleri kendi gözümle görmüştür. İmam Muhammed Bagır Aleyhisselam'ın künyesi Ebu Cefer'di. Lakabı Bagır'dı. Bu lakabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona takıptı. Resulullah Cabir'e buyuruplar, Cabir benim torunlarımdan birisini göreceksen ve o ismi benim ismimlendi. Adını sayır İmam Hüseyin aleyhisselamın nevesi, İmam-ı Seccad'ın oğlu Muhammed Bagır'ı sen göreceksen ismi de Muhammed'dir. Kendisi de bana çok benziyor simada ve şekilde bana çok benziyor. Ve onu göreceksen onun lakabı Bagir olacaktı. İlim kapısını müminlerin üzerine açacaktı. İlim kapısını dünyaya açacaktı. Onun ilminden dünya yararlanacaktı. Ona benim selamımı söyle. Cabir gelir İmam-ı Saccad Aleyhisselam'ın evine ve İmam-ı Bagir Aleyhisselam 2 yaşında, 3 yaşında dolanırmış ve İmam Muhammed Bagir Aleyhisselam'ı görür ve sorur, bu çok peygambere benziyor. Olmuyor, bu hemen Muhammed'dir der, bəli, hemen Muhammed'dir ve selamını söylüyor. Ve İmam-ı Bagir Aleyhisselam buyurur ki, menden de sen peygambere selam söylüyorsun. Peygamberin salatı ve selamı senin üzerine olsun ki, ben kabul ederim o selamları. Ve İmam-ı Muhammed Bagir Aleyhisselam Cabir'e o mucizeleri anlatır. Ve Cabir de bu başarati verir ki, sen ilim kapısını dünyanın üzerine açacaksan. Ve Cabir her gün bundan, bu olaydan sonra gelir Peygamberin camisinde millete anlatır. Ve der ki, çünkü ben Peygamberden duydum, ona göre bunu anlatırım size. Bu bir tane olaydı. Ve bir de İmam-ı Bagir Aleyhisselam hangi halifeler zamanında yaşadı? İmam-ı Bagir Aleyhisselam 5 tane halife zamanında yaşadı ki Emevi halifelerinden. Birincisi Velid ibn Abdülmelik idi. İkincisi Süleyman ibn Abdülmelik idi. Üçüncüsü Ömer ibn Abdülaziz idi. Dördüncüsü Yezid ibn Abdülmelik idi. Beşincisi de Hişam ibn Abdülmelik'ti ki onun zamanında şehit oldu. Bu dönemde Velid ibn Abdülmelik gasil kalp kötü bir insanıydı. İmamlara zor tuturdu. Başka babaları gibi bunların hamısı kötüydü. Ama bazıları imamlara o kadar zorluk göstermirdi. Süleyman ibn Abdülmelik bir tane rifah talep ve kendi gidişatına önem veren, fasık ve fucurlarda başı meşgul olan birisiydi. Onun için o zamandan biraz imamlar, yani bu kendisine ki başı karışıydı, imamlarda işi yok idi, imamlara bir özgürlük dervağı tanımıştı. İmam Aleyhisselam o zamandan şagirdleri başladı, yanına öğrencilerini yığdı, başladı Ehl-i Beyt'in marifini anlatmaya. Ta Süleyman ibn Abdülmelik ki öldü, Ömer ibn Abdülaziz ki yerine geçti. Doğrudur, Ömer ibn Abdülaziz de Emevi halifelerinden birisiydi ve hükümeti meşhur bir hükümet değildi, ama kendisi adil birisiydi ve fakirlere yardımda bulunardı. Ve Ömer ibn Abdülaziz idi ki fedeyi İmam-ı Bagir Aleyhisselam'a dönderdi. Fedek olayı önemli bir olaydı ki başka zaman gerek konuşula. Fedeyi İmam-ı Bagir Aleyhisselam'a ve Hazreti Fatime'nin çocuklarına dönderdi. Dedi ki, bu sizin hakkınızdı. Peygamber vermişti bunu sizlere. Ve bu da birinci ve ikinci halife tarafından gasp olunmuştu. Ondan sonra Emevi hükümetinin eline düşmüştü. Emevi hükümeti de Muaviye vermişti Mervan'a. Mervan da vermişti Abdülaziz'e. Abdülaziz de öldükten sonra bu geçmişti Ömer ibn Abdülaziz'in eline. Ömer ibn Abdülaziz ki halife oldu, bunu döndürdü, verdi Ehl-i Beyt'e. Ve bir özgürlük tanıdı Ehl-i Beyt'e. Ve hemen Ömer ibn Abdülaziz zamanı idi ki Ali Aleyhisselam'a küfür etmeyi kaldırdı. Bu menberlerde, camilerde, cuma günlerinde özellikle Ali Aleyhisselam'a küfür edirdiler. Neuzubillah, o küfürü kaldırdı. Ve Ömer ibn Abdülaziz 2 seneki hükümet eledi. Bu 2 sene zamanında büyük bir özgürlük verdi Ehl-i Beyt'e. İmam-ı Bagir Aleyhisselam ilim kapısını tüm dünyanın üzerine açtı ve başladı Ehl-i Beyt'in faziletini ve Ehl-i Beyt'in mektebini ve Ehl-i Beyt'in gidişatını, sünnetini anlatmaya. Ve ondan sonra Ömer ibn Abdülaziz'den sonra Yezid ibn Abdülmelik hükümete geçti. Yezid ibn Abdülmelik de aynı Süleyman ibn Abdülmelik gibi fasık bir adamıydı. Kendi işindeydi. Akşama kadar mest idi, sarhoş idi. O kadar önem vermirdi. Düzdü. Bunun etrafındakiler de zalim idiler. Bu önce Abdülaziz'in yolunu, Ömer ibn Abdülaziz'in yolunu gitmeye devam etti. Sonunda o yoldan saptı. Fasıklığa, fücurluğa düştü. Ondan sonra o zaman da yine bir imamların doğrudur sıkıntıları var idi. Ama özgürlükleri de var idi. Güzel bir şekilde marif Ehl-i Beyt'i anlatmaya çalışırdılar. Ama bu da öldükten sonra Hişam İbni Abdülmelik ki iş başına geçti, imamlara çok bir baskı yaptı. Özellikle İmam-ı Bagır Aleyhisselam'ı göz altında sakladı ve son zamanlarda da artık tahammülü kalmadı ki bilirdi ki bütün Şiyelerin kalbi Muhammed-i Bagır Aleyhisselam'la birliktedir ve Müslümanlar daha onun manevi bir imam olarak tanıyırlar. Onun için Medine'nin valisine mektup yazdı. İmam-ı Muhammed Bagır'ı eli bağlı göndereceksen buraya oğlunla birlikte. İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam'ı zorla Medine'den Şam'a gönderdiler. Ve Şam'da İmam-ı Muhammed Bagır Aleyhisselam'ı tahkir etsin ve kendisini yükseltsin 3 gün huzuruna kabul etmedi. 3 günden sonraki kabul ettim. Bir ortam hazırlamıştı orada. Ok atırdılar. Herkes o güzel okçuları getirmişti oraya. Herkes derdi bir tane ok vursun. İmam-ı Bagır Aleyhisselam'ı da davet edek. Tayin ki mahcup edek. Vuranmasın mahcup edek. Milletin içerisinde mahcup olsun. Ve orada İmam-ı Bagır Aleyhisselam başarılı geçti. Güzel ok attı. Hedefi vurdu. Hişam kendisi mahcup oldu. Hele her ne olduktan sonra İmam-ı Bagır Aleyhisselam'ı ağırladı Şam'da ve kaç günden sonra Medine'ye döndürdü. İmam Aleyhisselam yine geldi, aynı yolu devam etti. Ama İmam Aleyhisselam her anda, her zamanda, her ilim kapısı olsun ya ilim sahnesi olsun ya diğer yerlerde hiçbir zaman Allah'ı unutmazdı, ibadeti unutmazdı, Allah'ın fakirleri, fukaraları unutmazdı. Ahlakı, marifeti, her şeyi peygamberden kesbetmişti ve aynı peygamber gibi milletten ve ümmetten davranırdı, hareket edildi.
Değerli dinleyiciler, İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Hüccetül İslam Mehtevi'nin görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Kudüs doğusunda Filistinlilere saldırması, İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Karabağ sorununun barışı çözümüne vurgu yapması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı'nın bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suudi Arabistan ile diyaloğa tam olarak hazır olduğunu duyurdu. İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi, 10. Dünya Barış Forumu'nda Bölgesel Kurumlar ve Düzen toplantısında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bölge ülkeleriyle istişareler yoluyla Fars Körfezi'ndeki güvenlik ve istikrarın korunmasına yönelik bazı yöntemler önermesi gerektiğini, ancak şimdiye kadar bu görevin Birleşmiş Milletler tarafından göz ardı edildiğini belirtti. Harrazi, İran ve Suudi Arabistan arasındaki bazı ciddi farklılıklara rağmen, İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülkenin birbirlerinin kapasitelerini tamamlayabileceğine inandığını belirterek, Irak hükümetinin işbirliğiyle şimdiye kadar iki taraf arasında birkaç tur görüşme gerçekleştirildiğini vurguladı.
Tahran Radyosu.
İran İtilat gazetesinde Siyonist güvenlik yetkililerinin Lübnan Hizbullah hareketinin Karış Enerji sahasında insansız hava araçlarının desteğiyle düzenlediği operasyonu görüşmek üzere toplandığının bildirilmesi, Suudilerin Yemen ateşkesini ihlal etmeyi sürdürmesi gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Mishat yaptığı açıklamada özgürlük ve bağımsızlığa dayalı bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı. Mehdi El-Mishat şu ifadelerde bulundu. Yemen halkı vesayetten uzak milli bir hükümet kurma fırsatına sahiptir. Çünkü vesayet dönemi sona ermiş ve Yemen özgürlük ve bağımsızlığa ulaşmak için kanını vermiştir. Yemen halkı sonucu tamamen özgürlük ve bağımsızlık olan belirleyici bir savaşla karşı karşıyadır. İşgalci Suudi Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonuyla mücadele edilmeli, devlet kurumları korunmalı ve modern bir hükümet kurulmalıdır. Bu ülkenin parlamentosu iyi bir performans göstermeli ve ciddi bir şekilde çalışmalıdır. Bir sonraki hicri yılın başlangıcından itibaren Yemen takvimi miladi takvimden hicri takvime geçecektir. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı geçtiğimiz günlerde işgalci Suudi Emirlikler Koalisyonu tarafından Yemen'e uçuşların iptal edilmesini eleştirerek şöyle dedi. Sana havaalanından yapılan uçuşların Suudi Koalisyonu tarafından art arda iptal edilmesi, ateşkesi neredeyse ortadan kaldırdı. Uçuşların sık sık iptal edilmesi aynı zamanda vatandaşları da bu ateşkesten mahrum bırakıyor. Bilindiği üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Arap ülkeleriyle birlikte Amerika, Batılı ülkeler ve Siyonist rejimin desteğiyle 26 Mart 2015'ten itibaren Yemen halkına karşı kapsamlı bir savaş başlattı. Ancak bu savaşta hedeflerine ulaşamadı.
Hemşire gazetesinde Somali'de açlık krizini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin açıklamasında Somali'nin 2017'den bu yana ilk kez felaket düzeyinde gıda güvensizliğine tanık olduğu belirtildi. Afrika boynuzunda kuraklık koşullarının ülkenin 8 bölgesinde art arda gelen 4. yağışlı mevsiminin ardından kötüleştiği belirtilen açıklamada, bu durum 7 milyondan fazla kişiyi etkiledi ve 805 binden fazla kişi yerinden oldu dendi. Birleşmiş Milletler'in Somali'deki kuraklıkla mücadele kapsamında kuraklığa müdahale ve kıtlık önleme planını başlattığı ifade edilen açıklamada, planın uygulanması için 993,3 milyon dolara ihtiyaç olduğu ve 6,4 milyon kişiyi hedeflediği kaydedildi. Somali hükümeti artan kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'den ülke genelinde acil durum ilan etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hac Farizası Özel Programı.
Muhterem dinleyiciler, bir kez daha manevi büyük hac farizasına yaklaşırken sizler için hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Dünyada her yıl irili ufaklı çeşitli konuların üzerine kongreler ve konferanslar düzenlenir. Bunlardan bazıları diğer bazılarına nazaran daha muazzam ve daha ihtişamlıdır. Ancak hiçbir hac kongresi kadar eski ve azametli değildir. İnsan tarihi kadar eski olan milyonluk hac kongresi tevhid ekseninde ve şeytan karşıtlığı temelinde düzenlenir. Hac farizasını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde bu ilahi farizanın talim ve terbiye, sosyal ve siyasi ve manevi boyutlarını gözden geçirmek istiyoruz.
Zilhicce ayı geldi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın melekuti daveti yerde ve gökte yankılanıyor. Ey insanlar! Allah sizi hacca davet etmiştir. O zaman Kabe'ye doğru koşun. Her yıl Mescid-i Haram bugünlerde Allah-u Teala'nın davetini lebbeyk diyen milyonlarca aşık yüreği ağırlıyor. Yüce Allah'tan hac farizası yolunda çıkan tüm engelleri kaldırmasını niyaz ederek sohbetimize devam ediyor. Varsın bu büyük ibadetin tadına bir nebze olsun varalım.
Sohbetimizin başında belirtildiği üzere dünyada her yıl iri ufaklı çeşitli konuların üzerinde kongreler ve konferanslar düzenlenir. Bunlardan bazıları diğer bazılarına nazaran daha muazzam ve daha ihtişamlıdır. Ancak hiçbir hac kongresi kadar eski ve azametli değildir. İnsan tarihi kadar eski olan milyonluk hac kongresi tevhid ekseninde ve şeytan karşıtlığı temelinde düzenlenir. Hac, tevhid, ihlas, ibadet kongresi, dua ve münacat kongresi, milyonların fani dünyadan kopararak ve nefsiyle mücadele ederek ahiret yolculuğuna alıştırma yapma ve ilahi yolu takip etme buluşmasıdır. Hac insanı, saadet ve hidayete erme yolundan alıkoyan her şeyle amansız mücadeleye hazırlayan birkaç günlük tatbikat ve alıştırma gibidir.
Hac sırasında insan ebedi saadete nail olabilmek için diyarını, malını, mülkünü ve tüm sevdiklerini unutmasını öğreniyor. Bu ibadet sırasında insan yolculuğun zorluklarına, uykusuzluk, koşmak, ızdırap ve evsiz barksız kalmaya alışmalı ve kendini bezemekte kullandığı elbise ve ziynet eşyaları ve bencilliğine sebebiyet veren her şeyden arınmayı öğrenmelidir. İnsan bu ibadet sırasında ancak yegane Allah'ın davetine evet demeli ve türlü davetleri duymamazlıktan gelmelidir. İnsan bu ibadet sırasında hak ve adalet ekseninde hareket etmeli. An be an amellerini ölçmeli ve ilahi emirlerin ve isteklerin çemberinin dışına çıkmamaya özen göstermelidir. Eğer hacı bencillikten kurtulmaz ve nefsini tezkiye ve tasfiye etmez ve nihayetinde tüm ahlaki kötülüklerden ve rezilliklerden arınmazsa, haccın sırlarını anlamamış ve gerçek hacı olmamış demektir.
Tahran Radyosu.
Hac farizası Allah'ı arayan ve büyük bir aşk ve sabırsızlıkta maşukun yoluna adım atan ve dağları taşları aşarak an be an ve diyar diyar onu arayan mümin insanın ruh halinin çeşitli şekillerde tecellisidir. Bu muazzam ve emsalsiz kongrede herkes kendini yeniden geliştirme, nefsini arındırma, ilahi kata yaklaşma ve dünyevi olan her şeyden kopma peşindedir. Gerçi bu ruh hali ilk kitapta bir nevi ruhbanlık ve halktan kopma şeklinde algılanabilir. Ancak emsalsiz haç kongresinde bu bireysel amel topluca yerine getirilen amellerle öylesine iç içe olur ki her bireyin bireyselliği büyük haç kongresinde yer yer vakfelerinde ve en muhteşem şekliyle Arafat'ta anlam kazanır. Haç farizasında bireysel ve toplumsal amellerin iç içe olması aslında bir nevi büyük İslam ümmetinin sosyal ve siyasi çizgilerini de belirler. İslami toplumda ne birey toplumun ne de toplum bireyin lehine kurban edilir ve bu iki ancak bir arada anlam kazanır ve gelişir.
Haç farizası kıyamet günü ve ahiret aleminde büyük haşr ve uyanmanın küçük bir örneğidir. İnsanların evini yurdunu bırakıp uzak bir diyarda ilahi rahmet umuduyla bu diyara gelmesi, ölüm anı ve tüm varlıkları bırakıp hiçbir puan ve hiçbir farklılık olmaksızın başkaları ile yan yana ve ilahi kat tarafından kabul veya ret umuduyla bu muazzam denize girme alıştırmasıdır. Hac sırasında zengin fakir, herkes aynı kıyafetle Kabe'nin etrafında toplanır. Herkes ilahi rahmete umutla bakar ve amelleri kabul görüp hacı olmayı ve ilahi rahmet sofrasına kabul edilmeyi arzu eder. Ve nice insan vardır, kendini hacı bilir. Oysa amelleri ve çektiği zorlukların sonucu hüsrandan başka bir şey değildir. Ve hac ibadetleri ilahi katta kabul görmemiştir. Bu her insan hangi konumda olursa olsun fani dünyayı sadece bir kefenle terk ederek vardığı kıyamet gününden bir görüntüdür. Hacı hac meydanında bir kez kıyamet gününü dünyevi boyutta karşısında bulur ve bir gün mustarip ve savunmasız bir şekilde ilahi katın huzuruna çıkması ve hükmedenlerin en büyük hükmedenin karşısında kabul veya ret cevabı ile karşılaşmayı ve saadet veya şekavetten birine kavuşmayı ve cennet veya cehennem yoluna girmeyi hatırlar.
Kur'an-ı Kerim ayetleri ve rivayetlere göre hac, bu farizayı yerine getirenlerin üzerinde emsalsiz tesirlerinin yanı sıra İslam ümmeti içinde maddi manevi birçok getirisi vardır. Bu getirilerin bazıları hac yerine getirildiği günlerde ve bazıları da İslam ümmetinin geleceğinin ufkunda tesirini belli eder. Ekonomik gelişme, vahdet ve kardeşlik, sorunların çözümü, İhtilafların giderilmesi, İslam ümmetinin gücünün sergilenmesi ve evrensel İslam medeniyetini kurma hazırlığı, hac farizasının bireysel boyutun ötesinde toplumsal boyutta göze çarpan maddi manevi faydalarının bir bölümüdür.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, hicretin 7. yılında, yani Mekke fethinden bir yıl önce Hudeybiye barış anlaşması gereği umre yapmak üzere Mekke'ye girme ve bu kente 3 gün ikamet etme hakkını kazanmıştı. Allah Resulü beraberinde 2000 Müslümanla Mekke'ye doğru hareket etti ve mikatta ihram giyerek büyük bir ihtişamla Mekke'ye girdi ve Kabe'yi tavaf etti. Siyasi açıdan oldukça hassas ve kritik bir durum olan o anlarda İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurdu. Omuzlarınızı üryan edin ve müşrikler sizin güçlü kollarınızı ve sert derinizi görecekleri şekilde tavaf edin.
İslam peygamberinin sahabesi o hazretin bu emrine girene getirdiler. O sırada müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış İslam peygamberi ve sahabenin muhteşem tavafını seyrediyordu. Ne zaman Müslümanların lebbeyk Allahümme lebbeyk haykırışı kesilecek olursa İslam kumandanlarından Abdullah bin Rabah'e Allah Resulü'nü işaret ederek güçlü bir sesle meydan okumaya başlıyor ve şöyle diyordu. Ey kafirden doğanlar! Yolu Allah Resulü'ne açın. Yolu açın ve bilin ki tüm saadetler Resulullah'ın risaletini benimsemekte gerçekleşebilir. Ey yüce Rabbim! Ben o hazretin söylediklerine iman ettim ve hakkı onun emrini benimsemekte görüyorum. Kuşkusuz Kabe'yi tavaf etmek, İslam peygamberi ve sahabesi için müşriklere karşı bir nevi gövde gösterisiydi ve ibadet yapmakla beraber müşriklerle mücadelede İslami ihtişamı ve siyaseti yansıtıyordu.
İşte bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni şöyle buyuruyordu. Lebbek lebbek haykırışınızda tüm putlara hayır haykırışı vardır. Ve tüm tağutları ve putları reddediyorsunuz. Şuur ve irfanla Maş'arul Haram ve Arafat'a gidin ve her vakfede hak vaatlerinden ve mustazafların hükümetinden emin olur. Ve sükût ve sükûn ile her ayetleri üzerinde düşünün ve mahrumları ve mustazafları küresel istikbarın pençesinden kurtarmayı düşünün.
Hac, İslami toplum ve yeni İslami medeniyetin küçük bir örneğidir. Hac mevsiminde insanlar farklı dillerden, farklı ırklardan ve farklı kültürlerden dünyanın dört bir yanında Allah Teala'ya kulluğunu ilan etmek üzere bir araya gelir. Her yıl vahdet araştırması sayılan bu ibadet aslında Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın liderliğinde Müslümanların evrensel iktidarı için bir alıştırmadır. Rivayetlere göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde insanlar tüm ihtilaflar ve savaşlar sona erecek düzeyde akli ve ahlaki kemale ermiş olur ve tüm insanlar bir arada sevgi, hoşgörü ve kardeşlik çerçevesinde yaşar. Hac Kongresi'nde hatta birbirinin dilini anlamayan farklı ülkelerden gelen hacıların gönül birlikteliği söz konusudur. Gerçi bu küçük ve pek mükemmel olmayan bir örnektir ama yine de günümüz insanının tecrübe ettiği afetlerle dolu bir yaşamdan farklı biçimde yaşama örneği sayılır.
Ancak hac farizasının ruhu genellikle gaflete uğrayan veli-i emr ve velayeti benimseme ruhudur. İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Kabe'yi tavaf edenleri görünce şöyle buyurur. Cahiliye döneminde de bu şekilde 7 kez Kabe'ye tavaf edilirdi. Ey insanlar! Bilin, Allah'a andolsun insanlar hac amellerini yerine getirmek ve günahlar için af dilemek ve sözlerini ve adaklarını yerine getirmek ve bize başvurmak ve sevgilerini beyan etmek ve bize yardım etmekle görevlendirilmiştir. Bu sıralarla dolu mesele, yani masum imama vefa ve itaati ilan etmek, İbrahim'i haccı cahiliye haccından farklı kılan durumlardır. Bu gerçekte hac farizasının ruhu ve kemalidir ve böylece bir hac, Hazreti Mehdi aleyhisselam liderliğinde evrensel İslami medeniyete zemin hazırlar.
Muhterem dinleyiciler, hac farizası özel programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki bazı önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay vermesi,
Türkiye'de yaşam şartlarının kötüleşmesi,
ve Türkiye'de VOA ve Deutsche Welle'ye erişimin engellenmesi,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Ankara, Stockholm ve Helsinki arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması konusunda uzun müzakerelerin ardından nihayet üçlü bir anlaşma imzalandı. Kuzey Atlantik Paktı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul ettiğini doğruladı.
Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve Doğu Avrupa'daki çatışmanın tırmanmasıyla iki taraf arasındaki siyasi gerilimler ve yandaş arama çalışmaları yoğunlaştı. Son gelişmede daha önce NATO'ya katılım konusunda tarafsız olan Finlandiya ve İsveç ittifaka katılma talebinde bulundular. Bu talep NATO tarafından olumlu karşılansa da Türkiye'nin tepkisiyle karşılaştı. Ankara, İsveç ve Finlandiya'yı terör gruplarını desteklemekte suçlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise söz konusu iki ülkenin üyeliğine onay vermeyeceğini resmen açıkladı. Erdoğan, müttefiklerimizi NATO üyeleri arasında ayrım yapmamaya ve bir üyeyi tehdidin tüm üyelere tehdit olarak bilmelerini istiyoruz, dedi. Bu tutum Türkiye'nin NATO istişarelerinin artmasına ve Ankara'nın çeşitli taleplerinin dikkate alınmasına yol açtı.
Yapılan görüşmeler sonuç verdi ve Türkiye söz konusu iki ülkenin NATO üyeliğini kabul etti. Ankara, terörist gruplara karşı mücadelede tam işbirliği gibi isteklerinin tümüne ulaştığını belirtti. Aslında Avrupa ülkeleri Türkiye'nin taleplerini kabul ederek terörizm ile mücadelede işbirliği vaadinde bulunmuşlardır. Artık Türkiye'nin muhalefeti söz konusu olmadığına göre İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının yolu açılmış oldu. Aslında Avrupalı yetkililer iki ülkenin katılımıyla NATO'yu özellikle askeri bütçe finansman açısından güçlendireceklerini umuyorlar. Nitekim NATO Genel Sekreteri bu tehlikeli dünyada kendimizi daha fazla savunabilmek için savunmaya daha fazla kaynak ayırmamız gerekiyor dedi. NATO yıllardan beri daha çok Avrupa ülkesinin üyeliğini olumlu karşılıyor ve bunu her türlü muhtemel saldırıya karşı üye ülkelerin ulusal güvenliklerin artması bağlamında nitelendiriyor. Halbuki NATO'nun genişlemesi şu anda Ukrayna'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü Avrupa Savaşı'nı yaşamasına sebep olmuştur. Konu hakkında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Avrupa'daki yorumcular ve siyasi yorumcular, analistler bu son NATO zirvesinde çıkan kararları ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişi için Türkiye verilen yani imtiyazların veya en azından mutabakat zaptındaki yani imtiyazların NATO'nun veya Avrupa'nın iddia ettiği değerlere aykırı bir tutum ve davranış olduğu ve biz değerlerimizi, efendime söyleyeyim, ilkelerimizi bazı siyasi ve askeri maslahatlara feda ediyoruz. Bir taraftan NATO ve NATO bünyesindeki ülkeler insani değerler, hukukun üstünlüğü, efendime söyleyeyim, demokrasi ve adalet sloganları atıp bunun için savaştıklarını, yani demokratların autokratlara karşı savaşından bahsederken Ukrayna'da, öte yandan bir üyelik için üzerinde önemli durulan ilke ve prensiplerden ve hukukun üstünlüğünden feragat ettiklerine yönelik söylemler hem İsveç'te hem Almanya'da biz dinliyoruz, yani basından, yayından. Nereye gidiyoruz? NATO nereye gidiyor? Bu bir. İkincisi, bu mutabakat zaptında 73 kişinin iadesi, bunların bir kısmı zaten oraların vatandaşıdır. Yani İsveç veya Finlandiya vatandaşıdır. Vatandaşlar geri iade edilmez. Bu bir. İkincisi, oralarda yani hukuki bir süreç yani işleyecektir. Gerçekten mahkemeler, oradaki mahkemeler bunların terör eylemlerine karıştıkları yönünde bir değerlendirmede ve bir hükümde bulunsalar, bu durumda bunlardan bazıları belki Türkiye'ye iade edilecektir. Fakat bu iade meselesinin çok zaman alacağı, hemen bugün veya yarın olacak bir iş olmadığını şimdiden İsveç'te muhalefet ile hükümet arasında bu konuda ciddi bir sürtüşme var. Avrupa genelinde de biz değerlerimizde, yani güya işte bu hukuki, efendime söyleyeyim, demokratik, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, öte yandan Türkiye'deki yani hukuksuzluklara da dikkat çekiliyor ve hem içeride olan hukukçular, hem politikacılar, hem gazeteciler ve hem de işte bu darbeden sonra bir sürü insanın içeriye atıldığı ve bu husus daha yorumlarda göze çarpmaktadır. Ama Türkiye NATO'da kalsın mı kalmasın mı, yani Türkiye bu soğuk savaş döneminde, belki bir dönem Sovyetler Birliği'nin yayılmacı, istilacı politikalarına karşı, efendime söyleyeyim, kendisini güvende hissetmekte, güvenceye almak için NATO üyeliğine başvurdu. Süreci biliyoruz.
Sayın Burhanettin Dağ'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de hayat pahalılığı ve enflasyon rakamlarındaki hızlı artış, bölge dışı medyasının gündemine bile yer almaktadır. Bu bağlamda geçen hafta El Cezire televizyon kanalı, Türkiye'de enflasyon rakamlarının %73 gibi rekor bir seviyeye ulaştığını işaretle, bu durumun Türk vatandaşlarının hayatını ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. El Cezire, Türk vatandaşlarından naklen verdiği haberde, ülkede bazı ürünlerin fiyatında 3 kat artış olduğunu ve vatandaşların alım gücünün oldukça zayıfladığını, birçok vatandaşın daha ülkede konut fiyatlarındaki sıçramadan çok rahatsız olduğunu aktardı. Türkiye ekonomi ortamına yeis ve ümitsizlik gölgesi düşerken bu ülke vatandaşları asgari yaşam şartları için çaba göstermekteler. Ankara yetkilileri ise bu şartlarda ordu gücünden söz ediyor. Örneğin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son sıralarda İstanbul'da katıldığı bir etkinlikte Yapraçıkmama'da yeryüzünde, deniz ve havada Türk ordusunu yenebilecek hiçbir gücün bulunmadığını iddia etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçeklerden uzak bu gibi ihtiraslı iddialarıyla sadece Türk vatandaşlarına çile ve acıları yaşatmakla kalmıyor, üstelik vatandaşların yarasına adeta tuz etkisi yapıyor. Aslında Türk vatandaşları yaşam şartları açısından oldukça zor durumdalar. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması ise Türkiye'nin ordu ve askeri gücünü tanıtmak için slogandan ibaret olduğu ve Türk vatandaşları için propagandadan başka bir anlam taşımadığı ortada. Bu nedenle Türkiye Cumhurbaşkanı iç, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yaklaşım ve politikaları özellikle muhalefet partileri liderlerince geniş tepki ve eleştirilere sebep olmuştur. Muhalefet parti liderleri Ankara yönetimini Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik hasmane politika takip etmekle suçlayarak Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nın dış politikası düzeyinin düşmesinin bu ülke için oldukça utanç verici olduğunu bildirdiler.
Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ana muhalefeti olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Türkiye'nin onur ve izzetini bölge ülkelerine karşı ateşi sözlerinden peş peşe geri adım atmakla yok ettiğini, Erdoğan'ın dış politikası yüzünden içeride değersiz imtiyazlar kazanma peşinde olurken, uluslararası çevrelerde Türkiye'nin yaklaşımlarının değer ve prestijini kaybettiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu sözlerinden devamında Erdoğan'ın Suriye ve Irak'ın iç işlerine müdahalesinin Türkiye'nin uluslar çıkarlarına zarar verdiğini ifade etti.
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden az bir süre kalırken Ankara yönetimi Batı'nın aktif medyasına karşı koymak için harekete geçerek ilk adımda Amerika'nın Sesi VOA ve Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitelerine erişimi yasakladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Geçen hafta Amerika'nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe sitelerine erişim Ankara Ceza Mahkemesi'nin kararı ile Ankara hükümetinden yayın izni olmadığı için engellendi. Türkçe'ye yayın yapan Amerika'nın Sesi VOA ve Deutsche Welle Türkçe'nin internet sitelerine erişim engeli getirildi. Deutsche Welle Türkçe Genel Müdürü Peter Limburg, bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez dedi. Kararı Medya Scope'a değerlendiren RETÜK üyesi İlhan Taşçı, erişim engeli kararının NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gelmesine dikkat çekti ve engelin kaldırılması için mahkeme kararı gerektiğini söyledi. 2019 yılında onaylanan karar uyarınca Türkçe sitelere çalışan bu iki medyanın RETÜK'ten izin almaları gerekiyor. Ancak Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi Şubat ayında bu izni almaktan kaçındılar.
Pratikte batılı devletlere bağlı olan ancak görünüşte özel olarak çalışan bu medya kuruluşları, bu davranışları ile dünyada çeşitli dillerde yayın yapan medyanın kuruluşlarındaki gerçek mahiyetlerini muhataplarına açıklıyorlar. Bu medya grupları Türkiye örneğinde farklı kavimler ve milletleri körüklemeye her daim çalışmakta olup bu doğrultuda yayıncılık yapmaktalar. Bu bağlamda ve Türkiye örneğinde olduğu gibi medyanın Türkiye, Suriye ve Irak Kürtleri gibi karşı kavimleri tanıtma rolüne değinebiliriz. Aynı medya grupları Recep Tayyip Erdoğan yönetimine karşı olan azınlıkların menfaatlerinin sağlanmasına yoğun şekilde çalışarak söz konusu azınlıkların isteklerini Ankara'ya dayatmaya çalıştılar. Aslında Batı medyası kendi reklam tarzıyla pratikte Türkiye yönetimine karşı baskı aracı haline dönüşmüştür. Ancak Ankara yetkilileri bu gibi medyaya karşı koyma imkanlarına bile sahip değiller.
Bundan önce tehlikede olan etnik gruplarda da Batı Asya sorumlusu Dr. Kemal Sido yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin muhalif etnik gruplara karşı koyma noktasına işaretle Batılı ülkelere Kürtleri himaye etmeyi tavsiye ederken, bu bağlamda Batılı ülkelerin Türkiye yönetimine Kürtlerin isteklerini tanıması için baskısını artırmaları gerektiğini ifade etmişti. Kürtlerin Ankara yönetiminden talepleri tabii ki bir iç mesele sayılmakta. Ancak Batılı devletler medya üzerinden hükümetlere baskı yapmak suretiyle ülkeler ve milletlerin menfaatlerine kendi menfaatleri doğrultusunda değiştirmeyi gayret göstermekteler. Demek ki Batılı ülkeler, bağımsız ülkeler ve kendi politikalarına karşı çıkan ülkeler ve taraflara karşı medyayı bir baskı unsuru olarak kullanmaktalar. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir seneden az bir süre kaldığı için Batı medyası, bu ülkelerin menfaatleri çerçevesinde hareket ederek Erdoğan yönetimine karşı şantaj yapıyorlar.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@wes.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.